Ayrım 10 Aslanlar Vadisi Ken Follett Sayfa 108 Jean-Pierre çantasını almış olarak geldi. Üçü birden dışarı çıktılar. Jane Farah'a bebeğin altını değiştirmesini söyledikten sonra iki erkeğin ardından yürüdü. Camiye gelmeden yetişmişti onlara. Cami pek etkileyici bir bina değildi. İslam sanatı hakkındaki kitaplarda rastlanan o şahane renk ve biçimlerden yoksun bir yapıydı. Bir yanı açık hasırlarla kaplı çatısı taş sütunlarla tutturulmuştu. Büyük bir otobüs durağına ya da yıkılmış bir sömürge malikanesinin verandasına benziyordu. Binanın ortasındaki kemerli bir kapıdan çevresi duvarlarla çevrili bir avluya giriliyordu. Köylülerin öyle aşırı bir saygıları yoktu camiye. Orada dua ederlerse de binayı toplantı salonu, pazar yeri, okul ve konuk evi olarak da kullanırlardı. Bu gece de hastane olacaktı. Cami taş sütunlardaki çengellere asılı kandillerle aydınlatılmıştı. Köylüler kemerli girişin solunda toplanmışlardı, sakindiler. Kadınlar sessiz sessiz hıçkırıyorlar, biri soru soran, diğeri yanıt veren iki erkeğin sesleri duyuluyordu. Kalabalık Jean-Pierre, Muhammed ve Jane'in geçmesi için aralandı. Pusudan kurtulan altı kişi toprak zeminin bir köşesine kıvrılmışlardı. Yara almadan kurtulan üç kişi yorgun ve umutsuz çömelmiş duruyorlardı. Jane, Muhammed Han'a çok benzeyen kardeşi Matullah Han ile ağabeyi imamdan daha zayıf ama aynı derecede kötü bakışlı olan Alişan Kerim'i tanıdı. Yaralılardan ikisi sırtlarını duvara dayamışlardı. Birinin başında pis ve kanlı bir sargı vardı. Diğerinin kolu askıya alınmıştı. Jane ikisini de tanımıyordu. Yaraları hafif görünüyordu. Üçüncü yaralı Ahmet Gül iki sopa ile bir battaniyeden yapılma bir saddiyede yatmaktaydı. Gözleri kapalı, yüzü kül rengindeydi. Karısı Zehra yanı başında çömelmiş, kocasının başını kucağına almış saçlarını okşarken hafif hafif ağlıyordu. Jane adamın yaralarını görmüyordu ama durumunun ağır olduğu anlaşılıyordu. Jean-Pierre bir masa, sıcak su ve havlu getirilmesini istedi. Sonra Ahmet'in yanında diz çöktü. Birkaç saniye sonra başını kaldırıp gerillalara "Patlamada mı kaldı?" diye sordu. Yaralanmayanlardan biri "Helikopterlerin roketleri var." dedi. Biri hemen yanı başında patladı. Jean-Pierre Jane'e Fransızca "Durumu çok kötü." dedi. Buraya kadar dayanmış olması bile bir mucize. Jane Ahmet'in çenesindeki kan lekelerini görüyordu. Ağzından kan gelmesi iç organlarının yaralandığını gösterirdi. Zehra yalvarırcasına baktı Jane'e. "Nasıl?" diye sordu. "Çok üzgünüm dostum ama iyi değil." Zehra başını eğdi. Bunu anlamıştı ama şimdi durumu bir başkasının onaylamasıyla yeniden boşaldı gözyaşları. Jean-Pierre Jane'e "Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Ötekilere sen bak." dedi. Jane iki yaralıyı muayene etti. "Baş yarası bir sıyrık," dedi. "Gerekeni yap." Jean-Pierre Ahmet'i masaya kaldırtıyordu. Jane kolu askıda olan adama baktı. Onun yarası daha ağırdı. Kurşun kemiği parçalamış gibiydi. "Dar idilinde epey acı vermiş olmalı," dedi. Adam gülümseyerek başını salladı. "Çelikten yapılmıştı bu insanlar." Jane kocasına "Kurşun kemiği parçalamış," dedi. Jean-Pierre başını kaldırmadı. "Lokal anestezi yap, yarayı temizle, kemik parçalarını çıkart, yeni bir sargı sar, kemiği daha sonra yerine oturturuz." Jane iğneyi hazırlamaya koyuldu. Jean-Pierre yardımına ihtiyacı olunca kendisini çağıracaktı. Uzun bir gece vardı önlerinde. Ahmet gece yarısında birkaç dakika geçe öldü. Jean-Pierre ağlayacak gibiydi. Ahmet'i pek tanımadığı için üzüntüden değil de çaresizlikten. Yanında bir anestezici, elektrik ve ameliyathane olsaydı adamı kurtarabileceğini biliyordu. Ölünün yüzünü örttü. Saatlerdir heykel gibi duran karısına dönüp "Üzgünüm," dedi. Kadın başını eğdi. Jean-Pierre onun bu sakinliğine sevinmişti. Kimi zaman kendisini her şeyi denememekle suçlarlardı. Kendisinin her hastalığı iyileştirecek kadar çok şey bildiğine inanırlardı. Jean-Pierre zaman zaman "Ben Tanrı değilim" diye bağıracak gibi olurdu ancak bu kadın durumu anlıyordu. Cesedin yanından ayrıldı. Kemikleri sancıyordu yorgunluktan. Bütün gün parçalanmış insanlarla uğraşmıştı ama ilk kaybettiği hasta buydu. Kendisini seyretmekte olan ölünün akrabaları cesedi almak üzere öne çıktılar. Jane de ağlamaya başlayan kadını oradan uzaklaştırdı. Jean-Pierre omzunda bir el hissetti. Dönünce konvoyları düzenleyen gerilla lideri Muhammed'i gördü. Bir suçluluk duygusu belirdi içinde. "Allah böyle istedi," dedi Muhammed. Jean-Pierre başını salladı. Muhammed bir paket Pakistan sigarası çıkartıp birini yaktı. Jean-Pierre eşyalarını çantasına doldurdu. Muhammed'e bakmadan "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu. "Hemen yeni bir konvoy göndereceğim. Cephane gerek bize." Yorgunluğuna rağmen Jean-Pierre birden canlanmıştı. "Haritalara bakmak ister miydin?" "Evet." İki adam camiden çıkıp eve doğru yürüdüler. Oturma odasında Farah, Şantal'ın beşiği yanında kıvrılmış uyuyordu. Kız hemen uyanıp ayağa kalktı. "Jean-Pierre evine git artık," dedi. Kız bir şey söylemeden çıkıp gitti. Jean-Pierre çantasını bıraktı, beşiği alıp yatak odasına götürdü. Beşik yere değer değmez Şantal ağlamaya başladı. Jean-Pierre saate bakınca kızın süt saatinin geldiğini gördü. "Anne şimdi gelir," dedi. Ama kız onu dinlemeden bastı yaygarayı. Jean-Pierre kızını kucağına alıp salladı, biraz susunca oturma odasına götürdü. Muhammed ayakta bekliyordu. "Haritaların nerede olduğunu biliyorsun," dedi Jean-Pierre. Muhammed üzeri boyalı tahta sandığı açıp bir tomar harita seçti. İçlerinden birkaçını ayırıp yere yaydı. Jean-Pierre kızını sallarken Muhammed'in omzu üzerinden bakıyordu. "Pusu neredeydi?" diye sordu. Muhammed Celalabad kenti yakınlarında bir noktayı gösterdi. Muhammed'in konvoylarının izledikleri yollar bu haritalarda işaretli değildi. Ama Jean-Pierre'in haritalarında yol olarak kullanılabilecek vadiler, ovalar ve mevsimlik dereler görülebiliyordu. Muhammed kimi zaman orada ne olduğunu ezberden bilir, kimi zaman bir tahmin yürütüp Jean-Pierre'le tartışarak engebe çizgilerinden bir anlam çıkarmaya çalışırdı. "Celalabad'ın biraz daha kuzeyine çıkabilirsin," dedi Jean-Pierre. Kentin bulunduğu vadinin üst tarafında Konar ve Nuristan nehirleri arasında bir örümcek ağı gibi uzanan bir vadiler dizisi vardı. Muhammed bir sigara daha yaktı, dumanı içine çekerken başını salladı. "O bölgede pek çok pusu kuruldu," dedi. "Bize ihanet etmiyorlarsa da yakında edebilirler." "Hayır, bundan sonraki konvoy Celalabad'ın güneyinden geçecek." Jean-Pierre kaşlarını çattı. "Nasıl olur? Hayber geçidinden aşağısı hep açıklık. Hemen görülürsünüz." "Hayber geçidini kullanmayacağız." Muhammed parmağıyla Afganistan-Pakistan sınırının güneyini gösterdi. "Teremangar'da aşacağız sınırı." Parmağını gösterdiği kentten Beş Aslan Vadisi'ne kaydırdı. Jean-Pierre sevincini saklayarak başını salladı. "Mantıklı bir şey. Yeni konvoy buradan ne zaman yola çıkacak?" Muhammed haritaları katladı. "Öbür gün, kaybedecek zamanımız yok." Haritaları boyalı sandığa koyup kapıya yürüdü. O çıkarken Jane geldi. Muhammed dalgın bir sesle "İyi geceler," dedi kadına. Jean-Pierre gerilla liderinin hamileliğinden sonra karısına pek düşkünlük göstermemesine memnundu. Kendisine kalırsa Jane aşırı şehvetliydi ve kolaylıkla adamla bir ilişkiye girebilirdi. Bir Afganla ilişki kurması da çok sıkıntıya neden olurdu. Jean-Pierre'in çantası bıraktığı yerde duruyordu. Jane çantayı almak için eğilince birden yüreği duracak gibi oldu. Çantayı karısının elinden aldı. "Ben yerine koyarım," dedi. "Sen Şantal'a bak." Bebeği Jane'e verdi. Jane bebeği emzirmeye başlayınca çantayı ön odaya taşıdı. Toprak zemin üzerinde kutu kutu ilaç vardı. Açılmış olan kutular dükkanın kaba saba raflarına yerleştirilmişti. Jean-Pierre çantasını tezgahın üzerine koyup içinden portatif bir telefon boyunda kara plastik bir şey alıp cebine soktu. Çantayı boşaltıp aletlerini sterilize edilmek üzere bir kenara ayırdı. Kullanmadığı eşyayı yine rafa dizdi. Sonra oturma odasına döndü. "Ben nehire gidip bir yıkanacağım. Yatağa giremeyecek kadar pisim." Kadın bebeğini emzirdiği zamanlarda olduğu gibi mutlu bir bakışla kocasına çabuk ol dedi. Jean-Pierre dışarı çıktı. Köy sonunda uykuya hazırlanıyordu. Birkaç evde hala lambalar yanıyordu. Evlerden birinden bir kadın ağlaması geliyordu ama çoğu sessiz ve karanlıktı. İki tarlanın arasındaki taşlı yolu izleyerek yürürken sık sık çevresine bakıp dikkatle dinliyordu. Köy erkekleri tarlalarında çalışıyor olmalıydılar. Tarlalardan birinden gelen ortak hışırtıyı duydu. Dar bir setin üstünde iki adam lamba ışığında ot ayıklıyorlardı. Jean-Pierre adamlarla konuşmadı. Nehre vardı, karşıya geçti, dik yamacı tırmanmaya başladı. Güvenlik içinde olduğunu bilmesine rağmen sinirleri çok gergindi. 10 dakika sonra aradığı noktaya varmıştı. Telsizi cebinden çıkartıp antenini çekti. KGB'nin en son model ve en güçlü vericisiydi bu. Ancak böyle telsiz yayını için öylesine elverişsizdi ki, Ruslar kendi denetimlerindeki bir tepenin üstüne bir nakil istasyonu kurmuşlardı onun yayınlarını alıp iletmek için. Düğmeye basıp şifreli olarak İngilizce konuşmaya başladı. ''Burası Simplex, sizi dinliyorum.'' Biraz bekleyip bir daha konuştu. Üçüncü çağrıdan sonra parazitli bir yanıt aldı. ''Burası Butler, devam et Simplex.'' ''Partiniz çok başarılıydı.'' ''Tekrar ediyorum, partiniz çok başarılıydı.'' diye karşılık geldi. ''Bundan sonrakine hazırlanmak için 3 deveye ihtiyacım var. Bunun anlamı 3 gün sonra buluşalım.'' demekti. ''Camide görüşürüz.'' Bu da şifreydi. Cami vadilerin birleştiği güvenli bir noktaydı. ''Tekrarlıyorum, camide.'' ''Bugün pazar.'' Bu şifre değildi. Söylediklerini kaydeden budalanın gece yarısını geçtiğini bilmemesi olasılığı vardı. Sonuçta Jean-Pierre'in randevusuna gelecek olan adam bir gün erken gelebilirdi. ''Tekrar ediyorum, bugün pazar.'' Anlaşıldı, tamam. Jean-Pierre anteni kapatıp telsizi cebine soktu. Ondan sonra elbiselerini çıkardı, gömleğinin cebinde bir tırnak fırçası ile bir parça sabun vardı. Sabun pek bulunmayan bir şeydi ama doktor olarak kendisinin önceliği vardı. 5 Aslan nehrine girip soğuk sulara bıraktı kendini. Derisini, saçlarını iyice sabunlayıp bacaklarını, karnını, göğsünü, kollarını ve ellerini iyice fırçaladı. Özellikle birkaç kere sabunladı ellerini. Yıldızların altında çırılçıplak buz gibi suyun içinde titrerken sanki hiç bıkmayacakmış gibi durmadan fırçalandı. 7. Bölüm. Çocuğun kızamığı, ishali ve bağırsaklarında kurt var dedi Jean-Pierre. Ayrıca beslenmesi yetersiz ve çok pis. Hepsi öyle değil mi dedi Jane. Fransızca konuşuyorlardı. Çocuğun anası bir ona bir diğerine bakıyor, ne konuştuklarını anlamaya çalışıyordu. Jean-Pierre kadının kaygısını anlayıp dar idilinde oğlunuz iyileşecek dedi. Jean-Pierre mağaranın öte yanına geçip ilaç çantasını açtı. Kliniğe getirilen çocuklara hemen verem aşısı yapılırdı. Jean-Pierre BCG aşısını hazırlarken yan gözle karısına baktı. Jane çocuğa glikoz, tuz ve potasyum klorür karışımını kaşık kaşık veriyor, arada da kirli yüzünü siliyordu. Kadının hareketleri bir zanaatkar gibi, çamura biçim veren bir çömlekçi örneğin hızlı ve zarifti. Ürkek çocuğa hafif, güven verici okşamalarla dokunan ufacık ellerine baktı. Jane'in ellerini çok severdi. Çocuğun görmemesi için iğneyi çıkarırken arkasını döndü. Sonra şırıngayı kolu içinde saklayarak yeniden dönüp Jane'i bekledi. Jane oğlanın sağ omzunu temizlemiş, derinin üstünü alkollü pamukla silmişti. İri gözleri, kalkık burnu, çoğunlukla gülümseyen ağzıyla cin gibi bir yüzü vardı. Şimdi ciddiydi ama çenesini sağa sola sallıyordu, dişlerini gıcırdatırmış gibi. Bu onun bir şey düşündüğü anlamına gelirdi. Jean-Pierre karısının bütün yüz hareketlerini bilir ama düşüncelerinin birini bile bilmezdi. Sık sık onun ne düşündüğünü merak eder ama bu tür konuşmalar kolaylıkla yasak alanlara kayabileceğinden sormaya korkardı. Ağzından kaçırabileceği bir söz kendisini ele verebileceği için karısına ihanet eden bir koca gibi dikkati hiç elden bırakmamak zorundaydı. Gerçek ya da namussuzluk, güven ya da ihanet, özgürlük ve baskı gibi konular tabuydu. Aşk, savaş ve politika gibi konulara yol açabilecek şeylerdi. Jean-Pierre en masum konuları konuşurken bile çok dikkatli olmak zorundaydı. Bu yüzden evliliklerinde belirli bir yakınlık eksikliği vardı. Sevişmek korkunç oluyordu. Kendisi gözlerini kapatıp başka bir yerde olduğunu hayal edemezse doyuma ulaşamadığını fark etmişti. Chantal'ın doğumundan sonra bu birkaç hafta sevişmek zorunda kalmaması kendisini müthiş rahatlatmıştı. ''Ben hazırım'' dedi Jane. Jean-Pierre karısının gülümsemekte olduğunu fark etti. Çocuğun kolunu tutup Dari dilinde ''Kaç yaşındasın?'' diye sordu. ''7'' Oğlan konuşurken Jean-Pierre iğneyi batırdı. Çocuk haykırmaya başladı. Onun bu gürültüsü üzerine Jean-Pierre kendisini 7 yaşındayken düşündü. İlk bisikletine binmiş, düşüncede beklenmedik acı karşısında aynı onun gibi bağırmıştı. 7 yaşındaki hastasının buruşturduğu yüzüne bakıp vücudunun nasıl acıdığını, kendisinin nasıl kızmış olduğunu hatırladı ve oradan buraya nasıl vardım diye düşündü. Çocuğu bırakıp annesine gitti. 30 tane 250 miligram Glycerfin tableti sayıp kadına verdi. Hepsi bitene kadar günde bir tane vereceksin. Başkasına verme sakın. Hepsine ihtiyacı var onun. Bağırsak kurtlarını bu çözümlerdi. Kızamık ve ishali bırakacaktı. Lekeler geçene kadar yataktan çıkmasın. Bol bol sulu şeyler yiyip içsin. Kadın başını salladı. Kardeşi var mı? 5 erkek, 2 kız kardeşi var. Tek başına yatsın, yoksa hastalık onlara da geçer. Kadın kuşkuyla baktı yüzüne. Herhalde bütün çocukları bir yatakta yatıyorlardı. Jean-Pierre'in bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Haplar bitince iyileşmemişse yine bana getir. Çocuğun gerçekte ihtiyacı olan bol ve besleyici yiyeceği ne Jean-Pierre verebilirdi ne de anası. Zayıf hasta çocukla zayıf ve yorgun anası mağaradan çıktılar. Herhalde millerce uzaktan gelmişlerdi ve şimdi de yürüye yürüye geri döneceklerdi. Çocuk ölebilirdi zaten ama veremden değil. Bir hasta daha vardı, Malang, Banda'nın kutsal adamı. Yarı kaçık yarı çıplak Banda'nın 25 mil ötesinde, Komar'dan 60 mil güneybatıdaki Rus elinde olan Çarikar'a kadar yürürdü adam. Afganlar Malangların uğur getirdiğine inanırlar, onlara katlanmakla kalmayıp yiyecek içecek ve giyecek de verirlerdi. Deli paçavralara sarılmış başında bir Rus subayı kasketi olduğu halde girdi içeri. Sancısı varmış gibi midesini tutuyordu. Jean-Pierre bir avuç morfin tableti uzattı adama. Köyün delisi hapları aldığı gibi kaçtı. ''Artık buna alışmış olmalı.'' dedi Cenk, sesinde kesin bir hoşnutsuzluk vardı. ''Öyle.'' ''Neden veriyorsun peki?'' ''Adamın ülseri var, ne yapayım yani, ameliyat mı?'' ''Doktor sensin.'' Jean-Pierre çantasını toplamaya koyuldu. Sabah dağların 6-7 mil ötesinde Kobak'ta hastalara bakacaktı. Oraya giderken de bir randevusu vardı. 7 yaşındaki çocuğun ağlayışı mağaraya geçmişten bir hava, eski oyuncakların kokusunu getirmişti. Jean-Pierre hafifçe dalgınlaşmış gibiydi. Çocukluğunun insanlarını görüyordu çevresinde. İlk öğretmeni çelik çerçeveli gözlüklü Matmazel Medes'in, küfür ettiği için kendisine yumruk atıp burnunu kanatan Jacques Lafontaine, kötü giyimli, hep perişan ve zayıf annesi, demir parmaklıklı bir bölbenin gerisinde öfkeli, iri yapılı bir insan olan babası. Jobak'ta ihtiyacı olacak malzeme ve ihtiyaçlara veremiyordu bir türlü kendini. Yoldayken içmek için bir şişe arıtılmış su doldurdu. Yiyeceğini oradaki köylüler sağlardı. Çantalarını dışarı çıkartıp bu yolculuklarda kullandığı huysuz atın sırtına yükledi. Hayvan hep düz çizgilerde yürür, köşe dönmeyi hiç sevmezdi. Jane bu yüzden kısrağa İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher'dan esinlenip Maggie adını vermişti. Jean-Pierre hazırdı. Mağaraya dönüp Jane'i öptü. Çıkarken Chantal ile Farah da gelmişlerdi. Bebek ağlıyordu. Jane hemen bluzunu açıp bebeği emzirmeye başladı. Jean-Pierre kızının yanağını okşayıp "Bon appétit" dedi, sonra çıkıp gitti. Maggie'yi dağdan indirip terk edilmiş köyden geçirerek güneydoğuya doğru nehir kıyısını izledi. Sıcak güneş altında hızla ve yorulmadan yürüyordu, artık alışmıştı. Doktor kişiliğini geride bırakıp randevusuna giderken endişelenmeye başlamıştı. Anatoli orada olacak mıydı? Gecikebilirdi, yakalanmış olabilirdi. Yakalanmışsa konuşur muydu acaba? İşkenceye dayanabilmiş miydi? Yoksa kendisini intikam almaya yemin etmiş acımasız ve sadist gerillalar mı bekliyordu? Bütün şiirlerine ve dindarlıklarına rağmen bu Afganlar vahşi insanlardı. Ulusal sporları buzkaşi dedikleri tehlikeli ve kanlı bir oyundu. Bir alanın ortasına bir buzağının kafası kopartılmış leşi konur, iki takım at sırtında yerlerini alırlar, sonra aynı anda leşe doğru atlarını sürerlerdi. Ama leşi almak, bir mil kadar ötedeki dönüş noktasına kadar taşımak, sonra gelip dairenin içine bırakmaktı. Bu arada karşı takım leşi diğerlerinin ellerinden almaya çalışırdı. Sık sık olduğu gibi leş parçalanınca bir hakem hangi takımda daha büyük parçanın kaldığına karar verirdi. Jean-Pierre geçen kış vadinin aşağısında Roca kasabasında bu oyuna rast gelmişti. Durup birkaç dakika seyrettikten sonra boğa yerine bir insan kullandıklarını fark etmişti ve adam canlıydı. Oyunu durdurmaya kalkışmış ama biri adamın Rus subayı olduğunu söylemişti. Sanki bu her şeyi mazur gösterebilirmiş gibi. Oyuncular Jean-Pierre'i aldırmamışlardı bile. Bu vahşi oyuna katılan 50 kişinin dikkatini çekecek bir şey gelmemişti elinden. Adamın öldüğünü görecek kadar kalmamıştı orada. Ama belki de kalsaydı daha iyi olacaktı. O günden sonra kendisinin yakalanacağı her aklına geldiğinde o diri diri parçalanan Rus subayını görürdü gözleri önünde. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 119.